Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Nisan 2021 günlerden Salı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Yeni haftada yine canlı yayın konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi cep telefonu ya da tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech aşısının Türkiye'ye getirildiğini ve ilk dozların uygulanmaya başladığını açıklamasının ardından hangi aşının daha iyi, hangisinin daha etkili olduğu merak konusu oldu. Çin aşısı Sinovac mı yoksa Alman-ABD ortak üretimi olan Pfizer-BioNTech mi? Hangisini yaptırmalısınız? Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı yayınımızda olacak. Aşı tercihinde merak edilen soruları, sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Siz de yakın zamanda aşı olacaksanız yayınımızı kaçırmayın. Efendim, Göç Yolları 60. Yıl özel köşemizde her zaman olduğu gibi Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte olacak. Bu hafta yaşadıkları ülkedeki toplumsal, psikolojik ve kültürel değişimde Türk nüfusunun etkilerini, ayrıca entegrasyon meselesini konuşacağız. Almanya örneği üzerinden gidiyoruz. Bu haftada Almanya'dan örnekler vererek konumuza devam edeceğiz. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Faydası yoktur gözlerdeki yaşın. Gitmeden önce iyi düşün taşın.
Aşklar unutulmaz hiç. Anılar, anılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, koronavirüs pandemisinin başından beri virüsle soyadı gibi mücadele eden birisi şu anda telefon attığımızda. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı. Sayın Savaşçı, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu nazik anonsunuz için.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim, iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok şükür. Ama vaka sayıları artıyor. Günden güne 40 binin üzerine çıktı. Hepimizi endişelendiriyor bu durum. Tedbir diyoruz ama bir rehavete kapıldık. Böyle gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunun da üstesinden geliriz diye ümit ediyoruz.
Evet, doğru. Ümitli olmamız lazım. Çünkü sonbaharda özellikle İngiltere'de tabii vaka sayıları çok artmıştı. Ve mutasyona bağlanmıştı bu olay. Bizim ülkemizde tabii bir yansıması oldu bunun aylar sonra. Genelde 3-4 ay sonra yansıması oluyordu. Ve tedirici olarak vakalarımız arttı. Ve şu anda tabii ne yazık ki 40 binin üzerine çıktık. Bir erken yükseliş oldu aslında 3. pik olarak bizim için. Hem rehavetin etkisi hem biraz tabii kısıtlamalar gevşetilmişti bir şekilde. Hem okullarımız açıldı. Evet. Dolayısıyla bir etkisi oldu o yönde. Ama umutluyuz, ümitliyiz. Çünkü özellikle aşının pozitif etkisini çok görüyoruz, olumlu etkisini. Çünkü hastalarımız o ikinci pikteki, sonbahardaki dönemdeki ağır klinik tabloları genelde yok. Çok oksijen ihtiyacı, çok akciğer tutulumu, yoğun bakım ihtiyacı anlamında ikinci pik gibi kötü bir durumda değiliz. Bu umut verici tabii ki.
Evet, doğru. Şimdi bugün Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 17.587.787. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 10.264.233. İkinci doz uygulanan kişi sayısı da 7.323.554. Bu Türkiye aşı tablosu 6 Nisan 2021 Salı şu saat itibariyle 15.04. Bu bilgilere dinleyicilerimiz covid19asi.saglik.gov.tr'den ulaşabilirler. Burada anlık olarak yayınlanıyor. Şimdi bu aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Önce Sinovac vardı, sonra BioNTech ülkemize geldi. İnsanlar şimdi iki aşı arasında böyle kararsız kalmaya başladılar. Acaba hangi aşıyı yaptırsam benim için hangisi faydalı, etkili olur diye. Bu konuda sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?
Evet, şu yönde ben BioNTech aşısı gönüllüsüydüm fazla çalışmasında. Evet, aşı olarak biraz hani aşı yerinde ağrı, hafif bir halsizlik, bulantı, baş ağrısı yaptı bende açıkçası yan etkiler anlamında. Ama o süreçten sonra biz sonbahar döneminde olmuştuk aşımızı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım, ekstra bir sıkıntı olmadı benim vücudumda. Ve diğer arkadaşlarda ve gönüllülerde de olmadı ve dünya genelinde de özellikle Amerika'da ve İsrail bu konuda mesela çok başarılı bir olay imza attı. Nüfusun %70'i şu anda bağışık durumda ve birden keskin bir bıçak gibi vaka sayısı neredeyse günlük sıfıra doğru yaklaştı artık aşılama miktarıyla. Tabii onlar çok nüfusları az bir ülke, çok küçük bir ülke, bizim ülkemizle kıyaslanamaz. Evet. Ama bizde de aşı çalışmaları dünya geneline baktığımızda çok iyi seviyede gidiyor. Tabii vatandaşlarımız şimdi hangi aşıyı tercih edecekler? Aslında birinci olarak buldukları aşıyı mutlaka yaptırmaları lazım. Ben her zaman onu söylüyorum. Hani diğer aşıyı bekleyeyim, şöyle yapayım diye bir bekleme sürecine girmesinler. Ulaşabildikleri aşı en iyi aşıdır bu dönemde. Çünkü şöyle söyleyeyim. BioNTech aşısı, evet, ilk dozdan sonra %80 bir koruyuculuğa ulaşıyor, antikor oluşturuyor. Ve ikinci dozdan sonra da %92-93 civarında bir koruyuculuk oluşuyor. Sinovac aşısı ilk dozda aslında biraz düşük kalıyor ama ikinci dozdan sonra özellikle %80'lerin üzerine, hatta Türkiye'de yayınlanan bir çalışma yeni yayınlandı. %94'e kadar o da koruyucu olduğu ispatlandı. Tabii BioNTech aşısı ilk defa bu yıl uygulanan yeni teknolojik bir aşı. Bazı çekincelerimiz vardı. Alerjik yönleri olabilir mi? Otoimmün hastalığımız dediğimiz romatolojik hastalıkları, bazı tiroid hastalıklarını tetikleyebilir mi diye. O yönde bazı endişelerimiz var. Özellikle hani riskli, işte bağışıklık sistemi çok baskılı ilaç kullanan, özellikle otoimmün hadisesi olan veya işte aktif kemoterapi alan hastalara ilk başta önermiyoruz tabii. Sinovac aşısını öneriyoruz. İnaktif aşı olduğu için daha masumane yan etkileri anlamında. Ama BioNTech aşısında hem koruyuculuğu ve antikor seviyesi de yüksek. Kişiler bunlara göre tercih edebilir. Hani altta yatan hastalıklarına göre de aşı tercihinde bulunabilirler mutlaka halkımız.
Evet. Şimdi birinci doz aşıyı aldık. Bundan sonra ikinci dozu alabilmek için arada kaç gün olması gerekiyor?
28 gün sonra aynı Sinovac'ta olduğu gibi ikinci doz aşı yapılıyor. Hı hı. Bu süreçte işte en çok dikkat etmemiz gereken nokta özellikle Sinovac aşısında yaptıranlar mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edecekler. Çünkü hemen aşı yapılır yapılmaz bir korunma oluşmuyor. Her iki aşı içinde ikinci dozdan 15 gün sonra koruma oluşuyor. Tabii bir de mutant suçlarımız mevcut. İki aşı evet, yaptırıp maalesef. Da hasta olan ne yazık ki vakalarımız var. Sağlık çalışanlarımız da var. Yine tedbirleri elden bırakmadan hayata devam etmemiz gerekiyor. Ama tabii aşı yaptıranlar hastalansalar bir de hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Hiçbir ağır klinikleri olmuyor. Ya ayaktan çok hafif geçiriyorlar. Dolayısıyla aşı burada aslında başımıza gelen bu pandemi sürecinin, bu kötü hastalığın çözümü olacaktır ve hızlı aşılama da burada çok etkin olacaktır tabii ki.
Evet. Şimdi burada bağışıklık kazanmada vücudun antikor üretmesi büyük bir hayati öneme sahip. Bunu nasıl anlayabiliriz?
Şimdi tabii şöyle, bunu biz hissedemeyiz. Mutlaka test yaptırmak gerekir. Hı hı. Ama bu testlerde bazen yanıltıcı testler anlamında da sıkıntı olabiliyor. Çünkü doğru kitlerle doğru testler çalışılamayabiliyor. Dolayısıyla ben açıkçası antikor bakmayı çok uygun bulmuyorum bu anlamda. Çünkü her yerde doğru testler yapılmıyor. Ve gereksiz bir bazen de koruyucu düşünceye sevk ediyor insanları. Biz dolayısıyla aşımızı yaptıracağız ve evet biz pandemi gerçekten vakalarımız tamamen azaldı, bitti, sona yaklaştık diyene kadar da yine çok önemsediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz yine.
Evet. Peki şunu da merak ediyorum. İki türlü aşı var. RNA bir de mRNA. İşte Sinovac, BioNTech farklı aşılar. Bu aşıları yaptırdıktan sonra erkeklerde ve kadınlarda antikor üretme oranları aynı mı yoksa farklılık gösteriyor mu?
Şimdi erkek kadın ayrımı tabii çok yapılan çalışma gruplarında belirtilen çok etkili bir faktör değil. Hastalık olarak evet erkekler koronavirüsten daha fazla etkileniyor. Hı hı. Ama alerji ve otoimmün hastalıklar kadınlarda biraz daha fazladır. Aşının yan etkileri biraz daha kadın popülasyonda fazla görülür. Antikor oluşmada özellikle etkili faktörler de bir aşının güvenli bir şekilde yapılması. Bu da işte soğuk zincirde saklandı mı, doğru şekilde enjekte edildi mi. İkincisi kişinin tabii ki bağışıklık faktörü çok etkili. Ama bunu da araştırmak çok mümkün değil. Çok detaylı araştırma yapmak lazım. Üçüncü faktör obez kişilerde, fazla aşırı kilolu kişilerde biraz antikor yanıtı az oluşabilir. Dördüncü faktörde özellikle aşıdan sırasında öncesinde yoğun bir sigara ve alkol kullanımı varsa özellikle sigara antikor yanıtı biraz düşük kalabilir.
Evet anlıyorum. Şimdi Ümit Bey siz Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorsunuz.
Evet.
Orada biz uzun zamandır aslında bu virüsün mutasyona uğradığını varyantlarının olduğunu konuşuyoruz. Hastanenizde hangi varyantlar var ve bu aşılar bu varyantlar üzerinde ne kadar etkili?
Bizim hastanemizde tabii çoğu mutasyonlu varyantımız var. İngiliz mutasyonu, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlu hastalarımız mevcut. Şimdi tabii İngiliz mutasyonunu ilk başta izolasyon amacıyla da yatırıyorduk ama o dönemi geçtik. Çünkü İngiliz mutasyonunun klinik olarak bize kötü bir yansıması olmadığını gördük hastalar üzerinde. Yine tedbir amaçlı şu anda tabii bu İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile hep irtibat halinde olduğumuz süreçler. Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlu hastalarımız daha az yoğunlukta. Özellikle İngiliz mutasyonu çok yaygın zaten toplumumuzda. %75'e yakın İngiliz mutasyonu zaten. Dolayısıyla şimdi onları izole yatırıyoruz ama yine kısa süreli bir yatırma sürecindeyiz. Ve kliniklerine baktığımızda bu mutasyonların hastalar üzerine olumsuz bir etkisi yok. Kliniği atlatma anlamında, hastalığı atlatma anlamında. Ama tabii ki bulaşıcılık oranları biraz yüksek bu mutasyonların. Bazı çalışmalar var bu konuda aşının etkisizliği konusunda. Özellikle Brezilya mutasyonunda etki etmediğine yönelik. Ama bunu dediğim gibi yani mutasyon oranları topluma biraz arttıkça ancak çalışmalarla dünya genelinde yapılabilir. Ama İngiliz mutasyonunun aşı üzerine bir etkisi şu an için yok gözüküyor. Brezilya mutasyonu biraz şüpheli bizim için şu durumda. Ama BioNTech'in yaptığı bir çalışmada ise Güney Afrika mutasyonuna karşı tamamen %100 etkili olduklarını tespit ettiler. Aşısı olan ve tutan antikor gelişen kişilerde. Dolayısıyla vatandaşlarımız hani bunlarda da çok akıllarında karıştırmasınlar mutasyonlar ve antikor olayıyla. Yeter ki aşılarını yaptırıp yine kendilerini koruyarak hayatlarına devam edecekler.
Evet. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca 2 gün önce bir açıklama yapmıştı. En çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye 6. sırada. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya geliyor. Şimdi evet. Biz şöyle zannediyoruz toplum olarak, aslında böyle yanlış bir algı var. Birinci doz aşıyı yaptırdık, ikinci doz aşıyı da yaptırdık. Ondan sonra tamam, bana bir şey olmaz, virüs bulaşmaz diye algılayabiliyoruz. Maskeleri indirecek miyiz?
Kesinlikle yapmayacağız. Çünkü taşıyıcı da olabiliriz. Mesela çocuklarımız şu anda da aşı programında değil. Ve aşı olmayan genç popülasyonumuz da var. Biraz genç popülasyon vakalarımız da onun için artmış vaziyette bu durumda şu günlerde. Dolayısıyla biz başkanına da yine virüs taşımamak anlamında, tabii ki bir aktif hasta gibi bulaş olmaz ama yine bulaş ihtimali olur. Ve yine de kendimizi de korumak anlamında, bu uzun bir süreç çünkü. Önümüzdeki bir yıl, iki yıl bu süreçte yine hastalananlar olacaktır. Dolayısıyla evet, biz vakalar çok azaldıkça önlemler gevşetilecek. Biz bunu yaza doğru bekliyoruz. Haziran, Temmuz ayı gibi. Tabii ki biraz maske kısıtlamaları yine kalkacaktır. Toplu işte görüşmeler olsun, yemek, eğlence, bunlarda mutlaka kısıtlamalar kalkacaktır yaza doğru. Ama şu an için tedbirli olmakta çok fayda görüyoruz tabii ki.
Evet, maskeleri uzun bir mesafe, uzun bir süre boyunca takacağız. Bu anlaçılıyor. Sağlık
evet,
için bu elzem.
Evet.
Ümit Bey, şimdi son araştırmaya, Türkiye'nin bu aşı konusunda yaptığı çalışmaya gelmek istiyorum. Bunu sona sakladım. İntranazal evet. aşı. Bu evet. konuda güzel gelişmeler geliyor. Burundan yapılıyor bu aşı ve etkinliği çok yüksek. Bu konuda evet. değerlendirmeleriniz nasıl olur?
Şimdi tabii zaten virüs de vücudumuza burundan ve ağızdan girdiği için bu yolaktaki özellikle hücreleri uyarıp bu şekilde bir bağışıklık kazanmak daha önemli mekanizma olarak bilimsel anlamda. Ama şu anda daha faz 1 aşamasında biz özellikle faz 2 çalışma sonuçlarını da izlemleyerek ona göre bir karar çıkacaktır mutlaka. Antikor ne kadar oluşuyor, bir yan etki oluşuyor mu? Etkinliği faz 2 çalışmalarında ortaya çıkacak ama ülkemiz için ve dünya için, bilim için çok güzel bir atak olacaktır. Hem uygulama kolaylığı anlamında nazal aşının, nazal spreyin, hem de daha fazla antikor oluşup daha koruyucu olma anlamında ve ülkemizde bilimsel bir anlamda ve tıp tarihine damga vuracak bir gelişme olabilir bizim için. Ama tabii sonbahar aylarında bu aşıyla biz karşılaşacağız. Çünkü faz aşamaları biraz aylarca süren aşamalardır. Umutla ve gururla bekliyoruz. İnşallah güzel gelişmeler olacaktır bu konuda.
Evet. Sizinle olan birlikteliğimizin sonuna geliyoruz ama ben şunu dinleyicilerimize tekrar duyurmak istiyorum ve bu soruyu tekrar size yöneltmek istiyorum. Kimler hangi aşıyı olmalı? Bu konuda bir kez daha dinleyicilerimize aktarır mısınız?
Mümkün olan aşıyı bulduk mu hemen yaptıralım. Birinci kuralımız bu. İkinci olarak özellikle aktif kemoterapi tedavisi alanlar, bağışıklık sistemi çok baskılı olanlar veya çok alerjik yapısı olanlar özellikle inaktif aşı Sinovac aşısını tercih edebilirler. Diğer hallerde ama BioNTech aşısı da öncelikli olarak tercih edilebilir tabii ki. Yani şeker hastaları, kalp hastalıkları olanlar, akciğer hastalığı olanlar, böbrek rahatsızı olanlarda da BioNTech aşı yaptırmasının hiçbir mahsuru yok.
Hı hı, tamam. Bunlar çok önemli bilgilerdi çünkü. Çok teşekkür ederiz katkılarınız,
teşekkür
değerli
ederim.
Bilgileriniz
çok
için.
Teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olunuz Ümit Bey. Görüşmek dileğiyle
hoşça
iyi çalışmalar
kalın.
Diliyoruz.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı telefon hattımızdaydı. Kendisiyle bugünlerde çokça konuşulan aşıları konuştuk. BioNTech aşısı mı, Sinovac mı? Hangisini yaptırmalısınız? İşte kronik hastalıkları olanlar hangilerini yaptırmalı? Normal bir bünyeye sahip olanlar, hastalıkları olmayanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Bu konunun cevaplarını kendisinden aldık. Evet, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Nasıl harcadık o güzel Göç Yolları 60. Yıl Özel.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde devam ediyor. Efendim, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşma sonrası Almanya'ya giden Türk işçilerin bir kısmı şu anda Alman vatandaşı. Bulundukları ülkelerde toplumsal, psikolojik ve kültürel değişime yol açtılar elbette. Çünkü bir insan bir yere gittiği zaman mutlaka o kültürle, o insanla etkileşim içerisine giriyor. Bugün bu konuyu konuşacağız. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon attığımızda. Sayın Ünver, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum.
İyi günler, iyisinizdir inşallah.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Allah afiyet versin. Sizinle Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, onların sorunlarını, çözüm yollarını konuşuyoruz. Bugün de yine Almanya örneği üzerinden gideceğiz. Bulundukları ülkelerdeki toplumsal, psikolojik ve kültürel değişimde Türkler ne gibi değişikliklere yol açtılar? Bunları konuşacağız ve entegrasyon meselesine değineceğiz hocam.
Tabii. Geçtiğimiz iki programda hatırlayacaksınız, entegrasyonun üzerinde epey durmuştuk ama ben bugün özellikle tabii hep eleştirel bir gözle baktık entegrasyon kavram olarak da aslında uygulamalardaki yanlışlıklarla bugüne kadar farklı anlaşılan, aslında amaçlarının dışına çıkılmasına sebebiyet veren bir olgu. Şimdi bu entegrasyonu eleştirdikten sonra peki ne yapmak lazım, onu da konuşmak lazım. Ama önce biraz evvel belirttiğiniz o kültürel, sosyal değişimi azıcık tabii bununla, bu entegrasyon konusuyla da bağlantılı, ilintili olarak kısaca arz etmek istiyorum. Şimdi tabii bizim vatandaşlarımız aslında başlangıçta uzun yıllar kalmak üzere değil, birkaç sene kalıp işte yeterince para biriktirip arkasından işte Türkiye'ye gelip yaşamlarını Türkiye'de sürdürme amacıyla o ülkelere gittiler. Fakat işte evdeki hesap çarşıya uymadı malum. Herkes için yani. Baktılar ki süreler uzuyor ve ondan sonra artık yaşam odakları olarak da o ülkeyi seçmiş oldular. Büyük ölçüde. Yani tabii çok geri dönen vatandaşımız da vardır. Yani herkes de orada kaldı demek istemiyorum. Şimdi bu vatandaşlarımızdan, yani orada kalıp da yaşamlarını orada sürdürmek isteyen, ailelerini oraya getirmiş olanlar, daha sonra aile kurmuş olanlar falan, çocukları orada büyümüş olan, şimdi o ilk zamanki gidenler artık büyük anne, büyük baba, onların işte torunları, belki torunlarının çocukları devreye girmiş oldu. Yani dördüncü kuşaktayız. Şimdi bu zaman içerisinde tabii beraberlerinde götürdükleri kültürü uzunca bir süre muhafaza ettiler. Yani sonraki kuşaklar için bu kolay değil. Fakat bizdeki aile yapısı, aileye verilen önem ve çocukları mümkün olduğunca Türk örf ve adetlerine, Müslüman örf ve adetlerine göre yetiştirme kaygısı aslında Türk kültürünün ve inançlarımıza uygun bir yaşam tarzının devam etmesini mümkün kıldı. Yani bu tabii işin sevinilecek tarafı. Şimdi bulundukları yerde de bununla ilgili önemli etkileşimlere girmiş olmaları tabii. Yani bu da bir sosyolojik olgu. Şimdi özellikle bakıyorsunuz damak zevki konusunda Türklerin Almanya'ya çok ciddi katkılarının olduğunu söylemek mümkün. Yani bilinmeyen yemekleri tanımış oldu, bilmedikleri yemekleri tanımış oldu Almanlar. Ve hatta bunun için de böyle ciddi bir araştırma yapılmıştı. Onun dışında bir de tabii azıcık böyle insanı da güldüren bazı olaylar yaşandı. Mesela döner Almanların çoğu tarafından aslında bir Alman yemeği olarak tanınıyor. Yani onun Türkiye'den gelmiş olduğu, menşeinin Türkiye olduğu bilinmiyor. Düşünün yani, onu da benimsemiş vaziyetteler. Ve ben 1970 senesinde ilk Almanya'ya gittiğim zaman patlıcanı tanıtmak üzere afişler yapmışlardı. İtalyanlardan patlıcanı öğrenmişler. İşte nasıl yapılır, nasıl yenir. Aynı şekilde enginarı hiç bilmiyorlar falan yani. Dolayısıyla bu işte kültürel etkileşim özellikle bu damak zevki üzerinden çok önemli olarak düşündüğüm bir konudur. Bir diğer husus da aslında zaman zaman eleştirilerine de çok şahit oluruz Almanya'da gerek basında gerekse kamuoyunda. Böyle düğün falan olduğu zaman konvoy yapıp ondan sonra işte kornaları çalarak böyle bir şenlikli bir kutlama usulümüz var. Bu usulün bir müddet sonra Almanlar tarafından da üstlendiğini gördük. Aynı şekilde onlar da kullanıyorlar aynı kutlama usullerini falan. Bunlar tabii karşılıklı etkileşim. Ha bu götürdüklerimizin yanında tabii oradan aldıklarımız da var yani. Oradan da bir takım alışkanlıklar, işte etkileşimler olur tabii toplumlar arasında, kültürler arasında. Bu fena bir şey değil. Yani ben bizim vatandaşlarımızın, Türkiye'den gelen insanlarımızın, giden insanlarımızın çok ciddi biçimde kendi kültürlerini koruma konusunda hassas davrandıklarını biliyorum. Bugün işte yani sayısı bini aşan cami, işte yüzlerce dernek bu amaçla kullanılıyor. Hatta son yıllarda hemşeri dernekleri ortaya çıktı. Belki senede bir defa gelip gördükleri babalarının, annelerinin, büyük annelerinin, büyük babalarının memleketlerini orada yaşatmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin illerinin dernekleri var, hemşeri dernekleri var falan. Bunlar önemli gelişmeler. Bu da bizim orada bir Türk toplumu olarak varlığımızı sürdürmemizi bundan sonraki dönemler içinde mümkün kılacak önemli bir unsur. Şimdi gelelim evet. Bu entegrasyon meselesine. Şimdi bütün bu kültürel şeyleri, özellikleri muhafaza etmek, bunları taşımak aslında o ülkede entegre olunmadığı anlamına gelmemesi lazım. Fakat bazı gözlemciler yani işte akademisyenler falan uzunca bir süre entegre olmanın yegane imkanının bu işte kendi öz kültüründen, inançlarından hatta vazgeçmeyle mümkün olabileceğini düşündüler. Hatta son yıllarda özellikle işte son 2005'ten bu yana İslam inancının işte Türkiye'nin belirlediği şekilde, ki öyle bir şey yok tabii aslında, belirlediği şekilde olmaması gerektiği, tırnak içinde liberal bir İslam'ın olması gerektiği, işte Alman İslam'ın olması gerektiği, ancak böyle işte oradaki vatandaşlarımızın Alman toplumuna uyum sağlayabileceği, entegre olabileceği şeklinde falan bir takım görüşler ortaya çıktı.
Yine hatta yakın zamanda çok konuşulan Fransa İslamı düşüncesi değil mi?
Evet, işte o benzeridir. Evet. Yani Almanya'nın üzerinden gidiyoruz diye söylüyorum. Yoksa şeyde Fransa'da aynı yoldan gitmeye çalışıyor. Şimdi bunlar tabii aslında boş hayaller, boş işler diye düşünmek lazım. Muvaffak olma şansı da yok. Almanya'da mesela bir aslında dini inanç, herkesin kendi özel değeridir, bir şey diyemeyiz. Bir kadın avukat Türkiye'den gitmiş ya da orada doğmuş, bilemiyorum. Kendini imam ilan etti ki böyle bir şey olmaz biliyorsunuz. Bir de cami kurdu falan. Ondan sonra ve orada böyle kadın erkek birlikte ibadet ediyorlar. İşte imam olarak da bu hanımı duruyor başta falan. Ona da işte liberal İslam dediler falan. Yani bu tür zorlamalar, işte ben geçen programda da hep kullandığım bir tabiri kullanmıştım. Entegrasyon mühendisliği yapmaya kalkıyorlar. Bu da başarılı olmuyor hiçbir zaman. Onun için insanlara ne yapmanız lazım? Onlara o toplumda huzur içinde yaşayacakları, kendilerini geliştirebilecekleri, hem kültürel hem mesleki hem de sosyal bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri imkanları, fırsatları tanımanız lazım. Bunu yapmadığınız takdirde işte sürekli olarak böyle bir kısır döngü içerisinde işte kültürdü, kültürel farklılıktı, işte inançtı, yok efendim işte bu Türkiye İslamı, bunu kabul etmeyelim, liberal Alman İslamı olsun falan, böyle tuhaf tuhaf bir takım girişimlerle hem vakit kaybediliyor hem de insanları yıldırmaktan başka bir şey de olmuyor.
Hocam yani. Aslında bu çok derin bir mesele. Gizli evet. Dünya devletinin bir derin planı diyebiliriz buna. Tek din, vallahi. Tek din, tek evet. Dil, milliyetsizleştirme, cinsiyetsizleştirme, evet, evet. Böyle bir projesi var.
Valla şimdi artık onun hangi derinliklerden geldiğini bilemiyoruz tabii ama yani yapılan iş yanlış bir iş. Bununla olmaz. Ne yapmak lazım? Yani yapılacak fazla da bir şey yok esasında. Siz insanlara insan olarak muamele edeceksiniz. Onların insan hakları olduğunu kabul edeceksiniz evvela. Ondan sonra yok efendim işte şöylesin de böylesin de işte şu yemeği yiyorsun yeme bunu. Efendim Türkiye deyince aman Türkiye'den uzak dur. Ondan sonra yani son yıllarda inanılmaz derecede bir metafor tabii. Yani Cumhurbaşkanımız üzerinden bir Türkiye düşmanlığı geliştirdiler. Yani tabii önce sanki doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na karşıymış gibi bir söylem geliştiriyorlar ama aslında o Türkiye karşıtlığı. Yani siz böyle kendinizi bir özdeşleştirirseniz Türkiye ile, Türkiye'nin çıkarlarıyla birdenbire işte tamam hemen damgayı. Şimdi böyle damgalayarak falan insanları böyle kompartmanlara ayırıp kendilerini, onları bütün kendinizden uzaklaştırırsanız bundan bir sonuç alamazsınız yani. Tabii. Veyahut da işte bir sürekli böyle işte yani Türkiye karşıtlarıyla işbirliği yapıp ondan sonra büyük ve suskun çoğunluğu küstürürseniz o zaman hangi entegrasyondan yani olacak şeydi. İki arada bir derede kalıyor insanlar. Türkiye'ye bağlılıklarını ifade etseler damgalanıyorlar. Orada bütün benliklerini unutup işte pek istendiği şekilde davransalar bu sefer de Türkiye ile olan bağlılıklarını kaybedecekler. Onu da istemiyorlar. Niçin yani? Böyle bir şey yok ki. Hani bazıları belki tamam onu içlerine sindirebilirler ama bizim büyük çoğunluğu vatandaşlarımızın böyle bir şeyi kabul edemezler. Etmemeleri gerekir diye düşünüyorum. Ki zaten geçmişte de olmadı. Yani bu tür mühendislikler maalesef bir türlü vazgeçilmeyen şeyler. Yani şimdi tutup da inançları sorgulayıp efendim biz bunu beğenmedik şimdi bunu liberalleştirelim falan şeklinde afaki bir takım yaklaşımlarla bir yere varamazsınız. Ama önce siz kendi kafanızı liberalleştireceksiniz ki o da insana insan gibi davranma alışkanlığıdır. Birinci şeyimiz bu. Yani yoksa aksi halde işte artık nihayet bu konuları da böyle çok sık biçimde eleştirmeye başladılar yani. Akademisyenler de başladı, gözlemciler de. Ama ne yazık ki sürekli bir kutuplaşma yaşanıyor bu konuda da. Almanya'da, işte başka Avrupa ülkelerinde de. Kutuplaşmadan kastım yani oradaki toplumla, kamuoyuyla göçmen kökenlilerin arasındaki kutuplaşmadır. Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey. Yani çok ciddi sorunlar var. Derinlikli olarak incelenmesi gereken sorunlar var. Ama çözümleri de yok değil yani açıkçası Mustafa Bey.
Evet.
Evet hocam. Yani vaziyet öyle. Şey değil yani bu tutturdular yani böyle bir tutturma var biliyor musunuz? Entegrasyon tamam. Yani insanları mutlu etmeye çalışın her şeyden önce. Onlara haklarını verin, onlara işte eşit muamele edin, eşitlikçi bir ortam yaratın. Ondan sonra işte yani sonucunu verelim hep birlikte, sorun değil.
Evet. Hocam şu anda evet. Almanya'da yaşayan dördüncü kuşak, son kuşak. Evet. Şimdi birinci kuşak yurt dışına gittiğinde çeşitli sıkıntılar çekti. Hepsi aslında birbirinden farklı sıkıntılar çekti ama İlk gidenler daha fazla sıkıntı çekti gibi geliyor bana. Çünkü gittiklerinde önce bir ekonomik sıkıntı çektiler. Daha sonra oraya uyum problemi gündeme geldi. Uyum sağlamaya çalıştılar ve ayakta durmaya çalıştılar. Oradaki Türklere karşı, Müslümanlara karşı yanlış algıları yıkmaya çalıştılar. Daha da zorlandılar tabii ki. Şimdi bunları dört kuşağı birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu entegrasyonu nasıl anlamak lazım?
Yani tabii başlangıçta öyle bir sorun yok yani entegrasyon falan diye. Zaten kabul eden ülkenin belli perspektifleri var. Yani gelsinler bir müddet çalışsınlar. Mümkün olduğu kadar iş gücü maliyeti düşük olsun. Ondan sonra düşük ücretlerde, düz işlerde çalışsınlar. Sonra da gitsinler diye bakıyor. Yani onları hatta topluma karıştırmamak için ellerinden geleni yapmışlar. Yani işçi yurtları var. Gayet kötü şartlarda o böyle işçi lojmanlarında kırık dökük yerlerde barındırıyorlar. Ondan sonra bizim vatandaşlarımız hem dil bilmiyorlar hem değişik bir ortama gelmişler. Ondan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde mümkün olduğu kadar çok para kazanıp memlekete dönmeyi düşünüyorlar. Fakat işte evdeki hesap çarşıya uymadı, kaldılar. Yani büyük ölçüde kaldılar. Dönen döndü, ayrı hikaye de. Yani kaldıkları bir de tabii Türkiye'nin o yıllardaki, yani özellikle 70'li yıllar, 80'li yıllar, Türkiye'nin ekonomik durumu da iyi değil pek. Yani olmadığı için de insanlar işte yüksek enflasyon falan, çok hızlı değer kaybeden paramız. Bunlar tabii Türkiye'ye dönmeyi engelleyen faktörler. Ondan sonra bir yandan da ailelerini getirdi. İşte ondan sonra 80'lerin ortasından itibaren bu entegrasyon Türkiye açısından da önem kazanmaya başladı. Ondan sonra biz belli söylemler geliştirdik. Yani Türk hükümetleri aslında bugüne kadar hep paralel söylemler taşımışlardır, ifade etmişlerdir. Yani kendinizi, kimliğinizi kaybetmeyin, yaşadığınız ülkeye en iyi şekilde intibak edin, o ülkenin dilini öğrenin. Asimilasyon reddedeceğimiz bir husustur ama entegre olun. Entegrasyondan anladığımız uyumlu bir şekilde yaşamaları orada ve size sunulan bütün fırsatlardan en fazla biçimde yararlanın. Şimdi tabii bu ikinci kuşak için biraz daha sıkıntılı oldu. İkinci kuşak, o da çok intibak edemedi. Yani sonradan gelenler, bunlar orada doğanlardan ziyade küçük yaşlarda Almanya'ya gelenler. Tabii çok iyi örnekleri de var. Uğur Şahin ve Şi gibi. Evet. Ayrı mesele. Onlar da küçük yaşta gelmişler. Ama çok küçük yaşta gelmişler. Yani Uğur Şahin 4 yaşında gelmiş. Profesör Uğur Şahin. Diğerleri böyle işte ilkokulda, ortaokulda, lisede okurken özellikle Türkiye'nin o anarşi döneminde 1980 öncesinde falan böyle apar topar yanlarına aldıkları çocuklar, onlar pek bir eğitim falan göremediler. Bunda sıkıntı oldu. Ondan sonra ama onlarda da böyle genel bir girişimci ruh mecbur oldular tabii aslında. İşte dükkanlar açtılar, iş yerleri açtılar falan filan. Sonraki kuşak, üçüncü ve dördüncü kuşak okula gidiyor. Yani üniversite öğrencilerinin sayısında artış var. Ondan sonra onlar çok çeşitli mesleklerde. Mesela bundan 20 sene evvel Almanya'da hukuk fakültesinde okuyan Türk çocuğu yoktu. Şimdi bakıyoruz ortalık avukat dolu, yani Türk avukat dolu Alman vatandaşı. Evet. Ondan sonra çok sayıda üniversitede akademisyen var falan. Bunlar işte iyi gelişmeler bunlar. Tabii bunu... Ama öte yandan devamlı bunları tartışırsanız, yani böyle sürekli böyle bir ayrıştırıcı dil kullanırsanız, dilin bir şiddeti var. O dilin şiddeti aynı zamanda popülizmi ve ırkçılığı da kışkırtıyor yani açıkçası. Bu dili iyi kullanacaksınız. İnsanları ayrıştırmayacaksınız. Tabii bu arada ben son derece dürüst, namuslu ve bizim gibi düşünen insan haklarına bağlı Alman dostlarımızı tenzih ediyorum. Yani bu söylediğim benim neticede şeydir, genel siyasi eleştiridir. Eyaletlere göre de farklı olabiliyor sırasında. Hatta politikacılara göre de değişik olabiliyor. Ama mesela şimdi Hristiyan Demokrat Birliği'nin başına geçmiş olan Armin Laschet'in Türklere karşı, çünkü kendisi, babası da galiba bir maden işçisiymiş ve bir Türk arkadaşlarıyla birlikte yerin altında çalışmış bir maden işçisi birlikte ve Türk kültürünü, Türklerin insanlara nasıl baktıklarını, nasıl davrandıklarını bizzat yaşamış olduğu için bir samimiyet duyuyor, bize karşı bir yakınlık duyuyor. Ondan sonra tabii öyleleri de var ama tamamen böyle uzak, soğuk ve işte ne bileyim ben, yani aslında anlamsız şekilde Türkiye ile uğraşan politikacılar da vardır. Yani tabii koskocaman 82 milyonluk bir ülkede çeşit çeşit insanlar olacak ama genel fotoğraf bu. Yani artık lütfen bundan sonra insanlarımızı şudur budur diye öteleyip işte ayrıştırmaya kalkışmayın. Türkiye'yi seven insanları, ki insanlarımızın büyük çoğunluğu yani Türkiye'ye bağlıdır, çok büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu, onlarla işte onlara bu nedenle böyle işte farklı gözlerle bakmayın. Evet. Bunu tabii talep etme hakkımız var ve bizim de tabii üzerimize düşen görevler var. Yani özellikle üçüncü dediğim var, dördüncü kuşak için mutlaka Türkiye'nin biraz daha faal olması lazım. Tabii bunun faal olması kültürel açıdan, Türkçelerini geliştirmeleri açısından, Bizim bu Yunus Emre Enstitümüz herhalde o konuda çok başarılı çalışmalar yapıyor.
Evet hocam.
Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Akraba Topluluklar Başkanlığı da son derece önemli çalışmalar yapıyor.
Süremizin bunlar sonuna önemli. Geldik hocam.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
Mustafa
için.
Mustafa Bey, çok ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz
İyi
inşallah.
Yine. Sağ olun.
Hoşçakalın. İyi günler diliyoruz.
Sağ olun. Saygılar. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Efendim bugün de böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.